Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayezid hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Yeni bir seriye başlamıştık hocam zat-ı halinizle beraber.
Estağfurullah.
Bu işte psikoloji tarihini, daha çok da bizim tasavvufa yakın olan humanistik psikolojiyi, efendim transpersonal psikolojiyi ele alan psikologların hayatlarını, eserleri inceleyerek tasavvufumuza yeni bir açılım getirmeye çalışıyorduk ve bu bağlamda ilk ele aldığımız psikolog Abraham Maslow, kendisi humanistik psikolojinin önemli şahsiyetlerinden birisiydi hocam. Siz onun daha çok davranışçı psikolojiden
başladığını
sonra kızı olunca ya humanist insan makine değildir. Program yapılamaz. İlahi programı var içinde yani. Onu fark ettiğini söyledi. Ve oradan yavaş yavaş hocam geçen hafta en çok şey görmüştük. Hani bir problem geldiğinde değişik psikologların olaya bakış açısından bahsetmiş. Davranışçı psikolog mesela, işte Freudian psikolog, transpersonal psikolog oturmuşlar. Bir tane problem geliyor. Hayatın manası nedir?
Evet.
Hocam oradan kısaca hızlandırarak bir şey yapalım birer cümleyle. Çünkü anlatmıştık onu. yani yeni programa başladığımız için oradan devam edelim inşallah.
Ya anlam sorunu çağımızın en büyük sorunu olarak görülüyor. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi bilim neye dayalı araştırma yapıyor? Gözlem, deney ve ölçüm. Fakat anlam konusu gözlem, deney ve ölçüm alanına girmiyor. Şimdi girmeyince anlam konusu bilimin dışında. Psikoloji ve psikoterapi sadece bilimin içinde kalıyor. İnsanın en büyük sorunu anlam, ama psikoterapi ve psikoloji bize diyor ki anlam konusu benim alanımın dışında.
Ve hocam şunu söylüyor, bu Farther Reaches of Human Nature diye bir kitabını ben okudum Maslow'un. Yani insan tabiatının, fıtratının en uzak köşeleri diyelim hocam.
Evet.
İnsan fıtratını ele alıyor. Bu eserinde de bu konuyu ele alıyor. Yani diyor ki bugün pek çok bilim, ki hocam o çağda biliyorsunuz bu 19-20. Yüzyıllar tamamen
pozitivizmin
evet, böyle top yaptığı, diyor konferansın %95'i diyor yeni bulaşık makineleri, yeni çamaşır makineleri, son bedel arabalar, uçaklar, savaş teknolojisi.
Evet.
İnsan ahlakı üzerine, insan fıtratı üzerine yapılan çalışmalar %5 bile değil, bu beni çok korkutuyor diyor.
Evet.
Ve bilimin artık bu sadece eşyayı tarifinden bunu bırakarak iyi ve kötü meselesini ele almasını istiyor ki o zaman hocam iyi ve kötüyü tartışmak o psikolojinin zaman, çok uzağında bir şey.
Çünkü ahlak bir etik konusu.
Tabii.
Felsefe olarak etik konusu ahlak disiplinin alanına giriyor ama bu defa bilimin sınırlarını aşıyorsun. Fakat salt bilimle de geldiğimiz yer işte 1. ve 2. Dünya Savaşı, salt bilim ve teknolojiyle geldiğimiz yer. Atom bombası, nükleer bir kıyamet, ekolojik kıyametin eşiğine gelmiş durumdayız. Yeryüzünü yaşanmaz hale getirmişiz. Bu çerçevede artık bilim dünyası da artık şunu savunuyor. Bilim yegane yol gösterici olmamalı. Ne olmalı? Ahlaktı, sanattı, dindi, felsefeydi, bunlarla birlikte bir denge sisteminin kurulması lazım. Aksi halde kendi başına salt bilim ve teknolojiyle birlikte gittiğimiz zaman işte yeryüzünü yaşanmaz hale getirme durumuyla karşı karşıya geliyoruz.
Aynen zaten kendisi bu soruyu soruyor. Kötü bir adamın hayatını uzatmanın kime ne faydası var diyor. Hitler'in elindeki atom bombasının veya büyük diğer silahların kime ne faydası olur diyor. Artık diyor ilim ve bilim İyi ve kötü meselesini ele almalı. Tabi burada hocam din devreye giriyor. İyi ve kötü dediğiniz anda iyi ve kötüyü kimsiniz? Daha çok dinler
evet,
söylüyor. Yani insanın aşkın tarafı. Çünkü normal evet, insan hayatında Freud'da iyi diye kötü diye bir şey yok. İnsan fıtratı var. Fıtratın yaptığı her şey, yani insan doğasının yaptığı her şey normal bir şey. Yani iyi ve kötü denilemez. Yani kedi fareyi yer, aslan ceylanı yer. Bunlar normallerdir. Böyle bir hani
çok
ilahi...
büyük ölçüde şey evet, yani evrim teorisine dayalı olarak gücü öne çıkartan, üstünlüğü öne çıkartan, yani ahlaki değerler orada göz önünde bulundurmaması çok ciddi bir krize yol açıyor.
Mesela hocam beyaz ırkın siyah ırkı yok etmesi hiç de kötü bir şey değil. O felsefeden bakarsanız güçlü olan zayıf olanı elimine eder.
Evet.
Güçlü olan ayakta kalır. Nasıl ki hocam bir aslan hasta ceylanı yediği zaman ayıplamıyoruz.
Evet,
hatta
evet,
ne diyoruz
evet,
hocam? İyi ki diyor hastaları yediği için o ceylan sürüsü sağlıklı kaldı diyoruz.
Evet.
Yani o ceylan sürüsünün diyor sağlıklı kalmasına yardım eden esasında aslandır, çakaldır. Çünkü hastaları yediği için hep güçlü genler bir sonraki nesle aktarılıyor. Ve o ceylan sürüsü daha bir güçlü oluyor gibi. Hani bu buradan yola çıkarsak hocam, o zaman beyaz ırkın siyah ırkı, anzakları, bilmem pikmeleri yok etmesi son derece normal bir şey. Bunun iyi veya kötü denilemez gibi bir hocam maalesef din dışı bir psikoloji ortaya çıkıyor.
Evet, bu evrim teorisi mesela Nietzsche'nin felsefesinde de güç istenici bir biçiminde yansıyor. Oradan mesela bir Nazi ideolojisine dönüşüyor. Nietzsche şeye karşı olmasına rağmen, Nazizme karşı olmasına rağmen onun fikirleri şeyin dayanağı haline geliyor. Nazi ideolojisinin dayanağı haline geliyor. Ve Hitler buradan hareketle doğal seçilimi insan eliyle yürütülmesi gerektiğini savunuyor ve Ari ırka ulaşmak için Yahudileri, ama sadece Yahudileri değil, Çingeneleri de
ya, artı hastaları, şizofrenleri,
hasta ve tabii sakatları da ortadan kaldırıyor. Hatta geçen aylar bir filmi izlemiştim. Sakın Gözünü Ayırma idi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Orada şeyi anlatıyordu. Sakat bir çocuğun kamplara gönderilişine, ailenin direnişi, engelleme çabası vesaire. En son askerler alıyor çocuğu, genç kızı arabaya atıyorlar, kamyona atıyorlar.
Yani bu sakattır, toplumda yaşama hakkı yoktur.
Evet.
Güçlü ve
şimdi dikkat edersek değil, ama şeye dayanıyor, evrim teorisine dayandırıyor. Nietzsche'nin felsefesi o anlamda bir geçiş olmuş. Güç istenci güçlüğünün ayakta kalmasını savunan ve Nietzsche'nin ahlak felsefesi de mesela burada şeyi negatif görüyor. Dinlerdeki yoksula, düşküne, muhtaca yardımı köle ahlakı olarak görüyor.
Ne kadar şeytani bir yaklaşım değil mi hocam? Biz bunu en üstün değer olarak görüyoruz. Zayıfa, hastaya yardım etmeyi.
Evet.
Bu ise bunu insanlığa yapılan bir kötülük olarak görüyor. Şundan dolayı sen diyoruz zayıfa, hastaya yardım edersen bu ayakta kalır. Böylece hasta ve zayıflar her çağda bulunur. Ne gerek var bunlara diyor.
Evet. Mesela Karl Marx da Darwin'den çok fazla etkilenmiş bir isim. Ona gönderdiği kitabını imzalı olarak gönderip ona özel bir şey yapıyor. İtaf yapıyor. Bu sonuç itibariyle neyi getiriyor? Darwin'in hocam bir şeyi var. Mektubu var. Orada Türklerle ilgili olarak Avrupa ile Türkiye arasındaki savaşa atıf yapıyor ve galibin Avrupa olacağını söylüyor. Çünkü beyaz ırkın sarı ırka üstün olduğunu. Yani şöyle bir kaba anlayış var. Siyah ırk en ilkel.
İnsansı
sarı ırk,
diyordu değil mi hocam? Sonra,
bir anlamda insansı demek
istiyor. İnsan değil, insana yakın.
Evet. Sonra sarı ırk, işte Asya. Sonra beyaz ırk, en üstün ırk. Ve mesela sömürgeciliği meşrulaştırırken de medenileştirme adı altında bir şey program uygulanıyordu.
En üstün ırk.
Dolayısıyla öbürlerini terbiye etme, ama tabii terbiye ederken onları sömürme, onları köleleştirme hakkını kullanıyordu. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahi öfke patlaması sürecinde mesela bizim çocukluğumuzda bir şey vardı, Kökler dizisi vardı. Hatırlarsınız hocam.
Kunta Kinte. Biraz, evet.
Siyahi bir Müslüman, şimdi Gambiya sınırlarında olan bir köyde şeker tarlası, bir tarlaya avcılık için dışarıya çıktığı zaman bir sopayla beraber devriliyor. O birdenbire kendini boyunduruk bulmuş, elleri zincirlenmiş olarak görülüyor ve bu insanlar şeye yükleniyor. Gemilere yükleniyor.
Ya hocam, bunun nasıl bir ahlakı, nasıl bir altyapısı olabilir değil mi? Hiçbir tarihte görülmemiş kadar
yani
zalimce
vahşet,
bir yaklaşım.
Zalimce, evet.
Ha, savaşmamışsın adam, hani savaşsanız dersin ki sen beni öldürecektin, ben seni yakaladım, esir ol.
Evet.
Bir mantığı var.
Ki yani mesela esirliğinde bir hukukun olması lazım.
Çok burada, hukuku var tabii.
Burada bu insanlar özel gemiler yapılmış hocam. Özel gemiler. O gemilerde insanlar böyle balık istifi gibi diziliyor.
Evet.
Yer fazla kaplamasın, çoğu olsun diye. Ve mesela Kunta Kinte'yi taşıyan gemide 150'yi aşkın şey varmış, siyahi köle varmış. Bunların üçte biri daha yolda ölmüş yani. Yolda ölenler de ya da hastalananlar okyanusa atılıyor köpek balıklarına yem olarak.
Yani belki şunu bile düşünüyorlar, gemiye yükleyelim böyle kalabalık bir ortama, en sağlamlara elde kalsın.
Aynı mantık.
Biraz yanlışlıkla yani içeri aldığımız hastalar
da elemiş olsun,
çıkarmasın.
Aynen öyle.
Şeklinde.
Tabii Kunta Kinte karşıya geçiyor. Orada köle olarak çalıştırılıyor. Kölelik sürecinde isyanları, kaçmaları vesaire olduğu için bacağını kesiyorlar.
Allah Allah.
Sonra evleniyor, çocuk sahibi de oluyor. Çiftlikte aile kurmalarına da izin veriyor ama sonra karısı ve çocukları da
satılıyor.
Ayrı çiftliklere, görüşemeyeceği yerlere satılıyor. Yani ne kadar, ama temel mantık işte bu şeyin mantığı. Yani bunlar insan değil, insansı. Bu mantık mesela değişik bir şekilde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler mantığında da aynı sömürüyü meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılıyor.
Gerçekten hocam, yani psikoloji deyip geçmeyelim. Psikoloji, felsefe, bunlar hayata zehir de edebiliyor.
Tabii.
Hayatı güzelleştirebiliyor. Esasında Abraham Maslow bunun ilk adımını atmış. Ya diyor, yeter artık bu teknoloji, bu biyoloji, şu öğrendiğimiz fen ilimleri. Biraz da diyor maneviyata verelim, insanın aşkın tarafını görelim. İyiyi diyor gündeme getirelim. Hocam şunu söylüyor, iyiyi gündeme getirirken de tabii dini tam tanımadığı için kendini geliştirmiş diyor. En üst insanları örnek alalım kendimize. Ve bunu evet. diyor, örnek alalım. En kestirme yolu da budur diyor. Yani bu İsa Aleyhisselam'da olabilir. O zaman işte bilmem Roosevelt var hocam, meşhur bunların.
Amerikan başkanı.
Amerikan başkanı. O olabilir. Einstein, tam hatırlıyor, yanlış hatırlamıyorum.
Evet.
O var.
Yani Maslow'un çok pozitif olan tarafı şu. Sonuç olarak şey diyor, Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi diyor. Hastalıklı tarafı. Ve hasta ruhlu insanlar, gerçekten Freud Viyana'da problemli sosyete ile ilgileniyordu. Çok marjinal insanlar, çok karmaşık ilişkiler olan, ilişki ağı olan ve cinsellikle ilgili de çok sapkınlıkları olan.
O yüzden hocam, yani derler herkes başkasını da kendisi gibi bilir. İki ama evet, evet. İki ama köfte yiyormuş.
Evet.
Biri diğerine, ya demiş, köfteleri çift çift yeme. O demiş, nasıl anladın demiş. Ben de çift çift yiyorum, orada anladım demiş. İnsan maalesef eğer bir rezilliğin dibine vurduysa hocam,
evet.
herkesi kendi gibi zannediyor. O yüzden yani, böyle bir şey olabilir dediğiniz gibi. Evet. Yani Freud o pisliğin içinde olduğu için herkesi kötü, herkesi şey...
Yani aslında diyelim ki Freud'un onlarla ilgilenmesi yanlış değil. Yanlış olan bütün insanlık portresini öyle görmezse. Yani dese ki işte bu kategorideki insanlar böyle. Eyvallah. Evet. Yani sonuç olarak semptomlar var, yani göstergeler var. Bunları okuyorsun. Eyvallah. İşte Maslow orada şey yöneliyor. Kendini gerçekleştiren insanlar dediği topluma davranış ve kanaat önderi olan bilim insanları,
İyi insanlar, sanatçılar. Hocam biraz kastediyor.
Evet,
tabii.
Evet. Erdemli yaşayışlar olan insanlar ve bunlarla ilgili özellikler çıkartıyor. Kendini gerçekleştiren insanların özelliklerini çıkartıyor. Mesela kendini gerçekleştiren insanların özellikleriyle Sufi literatürdeki insanın kamilin böyle davranışsal özellikleri, hayata dair davranışsal özellikleri arasında çok fazla kesişim var.
Evet.
Orada şey yok, metafizik boyutu yok.
Evet.
Metafizik boyutu yok. Maslow daha sonra kendini gerçekleştirme kuramından sonra bir de doruk deneyimler diye daha ileri yaşlarda yeni bir atılım yapıyor. Transpersonal psikolojiye geçiş yapıyor.
Hocam bunu inşallah ileride alalım.
Evet. Orada mesela şeyle daha fazla kesişme var tasavvufta. Maslow şey olduğu için Yahudi, Musevi bir aileden geliyor. Fakat annesiyle, annesi inanılmaz şiddet uygulayan bir kadın yani. Ve şey üzerinde çok travmatik etkisi var. Maslow'un yaşamı üzerinde çok travmatik bir etkisi var. Ömrü boyunca annesinin o şiddetinden ve tavrından kaynaklı çekingen, ürkek, içe kapanıklığını atamamış. Ömrü boyunca atamamış yani.
Hocam çok doğru bir şey bu. Evet. Biz de hakikaten bazen kendi toplumumuzda sizin güzel bir sözünüz var. Haddini de bil, kadirini de bil. Bazen biz hep had bildiriyoruz işte çocuklarımıza.
Evet, kadirini bilemiyor.
Hiç kadirini bilmeden öbür tarafa gidiyorlar.
Ha, sonra diyoruz ki ya işte niye kadirini bilmiyorsun? Niye şu potansiyelini gerçekleştirmiyorsun? Niye şu yeteneğini kullanmıyorsun? Ama sürekli ona had bildire bildire artık o pencereleri kapatmış oluyoruz. Şeyi diyecektim burada. Maslow bu yüzden anne baba otoritesinden kaynaklı olarak Museviliğe ve oradan hareketle dinlere karşı büyük bir mesafesi var. Mesela Tanrı inancı yok. Ama gene de şey yapmaya çalışıyor. Pozitivizmin ve materyalizminin sınırlarını aşan bir aşkınlık arayışı var. O transpersonal psikoloji işte arayışı, ama onun mesela şeyi taşıyamıyor. Nihayetinde insanın özünün ilahi bir nefes olduğu noktasına kadar taşıyamıyor.
Hocam burada da ben o şeyi okudum işte, insan doğasının son uçları diyelim kitabına. Orada Taocu yaklaşım diyor. Çünkü hocam şu anda Batı psikolojisi illa gidip bir yerde bir dini felsefeye dayanmak zorunda. Bu daha çok Budizm şu anda biliyorsunuz hocam.
Evet.
Yogaydı, meditasyondu.
Tabii Suzuki şeyi yaptığı için Zen Budizmi ilk psikoloji dünyasına tanıtıyor için, ve çok evet. Şey tabii. Onların anlayacağı dilde tanıttığı için Zen Budizm bir şey oluyor yani, efsane oluyor yani psikoloji
hocam, bizim
dünyasında.
De bu programda yapmak istediğimiz tasavvufu bu şekilde tanıtmaya çalışmak.
Aynen öyle.
Yani gitmeyin Taoculuğa, gitmeyin Budizme. Bunun esas çözümleri İslam'da var. Daha çok da İslam tasavvufunda var demek istiyoruz hocam biz programda.
Geçen yıllar şey oldu, bir doktorasını İngiltere'de yapmış bir psikolog arkadaş beni aradı. Ya Bayzan dedi, ya bana çabuk bir dergah, çile çıkartacağım bir dergah ayarla, yoksa ben Hindistan'a bir şeye gideceğim.
Allah Allah, ne kadar acı hocam ya.
Aşram deniyordu değil mi?
Aşram diyorlar, guru diyorlar. Değişik isimler
şimdi
var.
Ben hemen şey, o zamanlar tanıdıklar vardı. Bedevi tekkesini önerdim.
Evet.
Almanya kökenli Michela Özelser'in de çile çıkarttığı
Bedevi tekke. Tekkesi, evet.
Oraya yönlendirdim. Orada ona yumuşak bir çile programı uygulamışlar. Yani ben yönlendirdim. O orada bir program uygulandı.
Çünkü hocam bu psikoloji ilimine
söylemeye çalıştığım şu. Bu arkadaş psikolog, psikoloji bilimleriyle, davranış bilimleriyle ilgilenen arkadaş sonuçta muhafazakar. Yani o bile
mecbur kalıyor.
O bile kendini mecbur hissediyor ta Hindistan'a gitmeye. Bir de işte şey, yani anlam masalının bir sözü vardı. Türkler hazinenin üzerinde oturan dilencilere benzer yani.
Çok güzel bir söz hocam,
evet.
Ya.
Ya şimdi senin zaten ona ihtiyacın yok ki ta oralara kadar şey diyorsun,
hocam,
gidiyorsa.
Hocam bu benzetme, metaforun aslı Mesnevi'de. Bir adam açlıktan ölüyor ama yastığının altını bir karış kazsa büyük bir hazine gömülü. Onu keşfedemediği için, belki babasından miraz kalmıştır neyse. Açlıktan ölüyor. Ama diyor yattığı yastığın altında bir karış eşelese diyor, eliyle eşelese koca bir diyor hazine yatıyor. Şimdi biz de öyle bir milletiz ki hocam, kendi değerlerimizi keşfedemedik. Şimdi esas hocam mesele şu, diyor ki Abraham Maslow, belki hocam İbrahim dinlere karşı oldu, bu ilahi dinlere. Hani bu anne baba şeyinden dediniz siz, baskısından. Şimdi hocam oradan adam diyor ki yani biz diyor Tao felsefesine yönelmeliyiz. Çünkü Tao felsefesinde sevgi ortamı var. Kimseye bir şey zorla yaptırmak yok. Bilgi vermekten çok soru sorarak keşfettirmek var şeklinde. Hocam sizin bu verdiğiniz bilgiyle güzel örtüştü şimdi bu. Ben o tarafını bilmiyordum.
Eyvallah.
Annesinden baskı gördüğünü. O yüzden diyor ki buradan mesela diyor pek çok hakikati kendi kültürümüze diyor taşıyabiliriz. Biz de diyoruz ki hocam yani batıya veya kendi Müslüman Türk kökenli psikologlarımıza, psikiyatristlerimize, ya Taoculuğa, Budizme, bilmem Şamanizme, Afrika'daki yerel dinlere kadar gitmeyin Allah aşkına ya. Ne gerek var Afrika'daki hocam yerlilerin bir sözünü alıp, tamam illaki her millette güzel söz olabilir ama Kur'an ve Sünnet'te hiçbir ayet almıyorsun. Ama Afrika'nın yerlisi şunu demiş, Amerikan yerlisi bunu demiş, bir Hint filozofu da şunu demiş diyerek hocam psikoloji yapıyoruz.
Yani şimdi diyelim ki bunlar sende olmazsa gidip almana eyvallah.
Yani.
İlim Çin'de de olsa alınız ilkesine uyarak. Ama bir, bunu artistik olsun diye yapmak.
Evet.
İki, hiç bizim geleneğimizi hiç okumamak. O en vahim olanı da bu oluyor yani.
Maalesef.
Onun için şeye tabii, o bakımdan tabii sufi çevrelerin de şöyle bir borcu var diye
hocam,
düşünüyorum.
Hocam kısa bir araya girelim. Hem millet dinleyicilerimiz merak etsin bu borcun ne olduğunu.
Evet.
İnşallah ikinci bölümde biz sufilerin borcu dünyaya olan borcumuzu hocam işleyelim.
Eyvallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Şimdi hocam dedik ki Abraham Maslow mecburen İbrahimi dinleri inkar ettiği için bazı ailevi sebeplerden dolayı Taoizm'e gitti. Niye tasavvufa gelmiyorlar? Bizim bir borcumuz var tasavvuf sevenlerin,
evet,
dünyaya, kendi insanımıza, bütün insanlığa. Hocam bu borç nedir?
Onların anladığı dille tasavvufu onlara anlatmak. Yani geleneğin dilini anlamıyorsalar, diyelim ki psikolojinin dilini kullanarak,
evet,
diyelim ki sanatın dilini kullanarak, diyelim ki sinemanın dilini kullanarak, diyelim ki başka yollarla, sonuçta o insanlara anladığı dille anlatmak gerekiyor. Yani bizim geleneğimizde kelimun nase bima yarifun yok mu hocam?
Evet.
İnsanlar da anladığı lisanla konuş yani.
Aynen hocam.
Ya anlamıyorsa, mesela günümüzde yani Türkiye'de son çeyrek yüzyılda özellikle tasavvufla ilgili bildiğin bir patlama var. Şimdi bakıyorsunuz mesela marjinal sol yayınlar arasında bile tasavvufla ilgili çeviriler görmeye başlıyorsunuz.
Çok ilginç
yani.
Hocam. Çok ilginç.
Niye? Talep var. Bir de başka bir açıdan bakarsanız tasavvuf bizim sağdan sola Türk, Kürt, Alevi, Sünni, geleneksel, modern en büyük ortak paydamız aslında şeydir, tasavvuftur. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bizim en büyük ortak paydamız
tasavvuftur.
Yine tasavvuftur. Hmm. İslam dünyasının en büyük ortak paydası tasavvuf. Artık İslam'ın batıdaki yayılışında hala tasavvuf üzerinden çok büyük ölçüde evet, bir yayılış söz konusu. René Guénon'du, Martin Nix'ti, İslam'a geçen düşünürlerin üzerinde tasavvufun en büyük etkisi söz konusu. Hatta rahmetli Muhammed Hamidullah'ın o konuyla ilgili bir şeyi vardı, anekdotu vardı. Yani hiç kimseyi diyor batıda kelami ve fıkhi tartışmalarla İslam'a kazandıramazsınız. Ama hiçbir tartışma yapamayacak bir derviş gönül ateşiyle, muhabbetiyle, sohbetiyle insanları şeye kazandırabiliyor diyordu.
Hamidullah İslam'a. Kendisi fıkıhçı. Ben diyor fıkıh nosyonuna sahibim diyor. İbadetlerde diyor vazife olduğu için yaparım. Vazife ahlakı var hocam Kant'ın sanki. Evet. Madem öyle emredilmiş yapmak lazım. Ama diyor yani batıda İslam, İbn Arabi, işte Mevlana vesilesiyle tasavvuf yayılıyor. İşte İslam yayılıyor çünkü onlar için sevgi koyuyorlar. Şimdi hocam burada bu Maslow'un yani sevgi, mesela hocam bir şey dediniz, batıyı anlayacağı dille bunu anlatmak.
Evet.
Şimdi hocam burada mesela yani biz hep deriz ya tasavvufta şeyhsiz olmaz, bir rehber lazım.
Evet.
Maslow bunu pratik olarak yapmış. Ya diyor evet, biz insanları iyiye güzele sevk etmek istiyorsak günlerce araştırma yapmaya falan gerek yok. Çok başarılı insanlar. Hele alalım bunları. İşte Roosevelt dedi. Hazreti İsa belki bunlardan bir tanesi. Einstein işte bilimde. Bunların diyor hayatlarını inceleyelim. Zaten hocam şöyle bir sözü de var. Dur hocam bunu ben size okuyayım. İngilizcesi var hocam burada. What the superior man thinks good, that is what is really good. Üstün insanın iyi olarak düşündüğü şey gerçekten iyidir diyor hocam.
Hmm.
Bu söz %100 doğru sayılmaz değil mi hocam? Bazen bir filozof...
Ama ya ilke ama düzeyinde...
ilke düzeyinde yani evet, bir insan hani hakikaten çok iyi bir insansa batıda ve doğuda hepsi fedakarlıkta, namuslu olmakta itfak ediyorsa aslında hocam öyle yani.
Evet.
Şimdi böylece diyor ki hani hocam biz tasavvufta şeyh lazım, mürşit lazım diye bir türlü bazen anlatamıyoruz. Bunu psikolog bu şekilde anlatıyor. İyi insanların iyi dediği şey gerçekten iyidir. O zaman diyor hocam laboratuvara girip de araştırma yapmaya gerek yok.
Evet.
Biz bu iyi insanların diyor yaş hocam buna Seligman ne diyordu? Şey karakterler diyordu böyle.
Pozitif psikolojideki.
Pozitif psikolojideki insanın üstün tarafını inceliyordu ya. Onları ele alalım diyor. Bunları kopya edelim. O kadar diyor hocam. Yani biz buradan mesela diyelim Ankara'ya gidecek olsak hocam. İki yöneliş var. Birisi diyor ki otur günlerce kitap oku. Burada Ankara'ya kadar nasıl gidilir? Hangi durakta durulur? İncele. Başka birisi diyor ki hocam ne gerek var? Bir seyyah buluruz bu işi iyi bilen. Oraya 100 kere gitmiş gelmiş peşine düşer gideriz hiç diyor düşünmeden. Abraham Maslow da bu şekilde mesela hocam hani basit bir örnek verdim. Batı'nın anlayacağı şekliyle iyi insanlar hocam peygamberler başta tabii ki. Sonra veliler
evet,
sonra arifler hocam bunlar olmadığı zaman zaten toplum kendi kendini yok eder diyor Maslow. Onu da söylüyor.
Evet yani sonuçta terapistler yani tasavvuftan bağımsız konuşalım. Terapistlerin şart olduğunu söyler. Eğer bir insanın bir ızdırabını kendi kendine çözemiyorsa, şimdi diyelim ki bizim başımız ağrıdı. Alırız bir aspirin, gripin ya da olmadı bir ağrı kesici. Bunun üstesinden geliriz. Nezleyle kendi başımıza baş edebiliriz. Standart griplerle bile kendi başımıza baş edebiliriz. Ama diyelim ki Allah korusun COVID-19 ise, koronavirüsü ise kendi başımıza baş edebiliyor muyuz?
Mümkün değil.
Hayır. Yani eğer insan kendi kibriyle, kendi riyasıyla, kendi hasediyle baş edebiliyorsa, bunların üstesinden gelebiliyorsa sorun yok. Hadi gelsin yani, tamam.
Ama gelemiyor işte.
Gelemiyor. Yani orada bu anlamda Sufi üstadı her zaman şeye benzetmişler yani. Tabibul ervah. Yani ruh hekimi diyor yani.
Evet.
Dolayısıyla o insanın bir anlamda kalbinde operasyon yapıyor.
Şimdi yani. Hocam şimdi genelde psikologlara da ruh hekimi demiyorlar mı?
E tabi yani mesela.
Eskiden öyle değildi. Öyle daha çok.
Psikiyatristlerin hala yazar yani. Ruh hekimi diye yazanlar var.
Evet.
Terminolojik olarak zaten psikiyatri, psikiyatri iyileştirme
demek.
Yani.
Ruh ilmi demek.
Ruhu iyileştirme. Tabi onların kastettiği beyin ve sinir sistemi ama sonuçta şey. Sen kavramı orada tutuyor olabilirsin ama sonuçta o insanın bir ruhu var yani. Bir kalbi var. Ama bilim ne yapıyor? Akıl ve duyuların ekseninde kalıyor. Kalbi harekete geçirmiyor. O yüzden anlam konusunda kriz yaşıyor. Anlam için insanın şeye ihtiyacı var. Kalbinin harekete geçmesi
ruhunun
lazım.
Ruhunun sesine ihtiyacı var.
Ruhunun sesine ihtiyacı var orijinal anlamda.
Evet. Ruhun sesini de dinler ve tasavvuf, mistik hareketler daha çok hocam ortaya çıkardığı için de esasında Abraham Maslow eğer tasavvufu bilseydi, tanıtabilseydik hocam.
Evet.
Daha fazla istifadesi olur. Şu an hocam Mevlana çok biliyorsunuz batıda.
Evet.
Çok yaygın şekilde okunuyor, okutuluyor. Özellikle hocam psikoloji çevrelerinde inanın Mevlana'yı kullanmayan meşhur psikolog yok gibi. Çünkü Mevlana'nın her sözü bir psikoloji kitabı bir cilt oluşturacak kadar kıymetli bilgilere ve yoğunluğa sahip.
Evet.
Çok ağır bilgi dolu eserleri var duygusal açıdan. Şimdi, o yüzden hocam biz diyoruz ki yani bu tür şeylerde işte, tasavvufu ne kadar ortaya sunar da batının hizmetine sunarsak kendi alemimize psikolojik sahada inşallah borcumuz hocam
evet,
ödemiş
olur. Bir de diyelim ki Mevlana ve İbn Arabi batıda niçin etkili? Çünkü çevrildiği için etkili. Yani bizim tasavvuf geleneğinden çevirecek o kadar çok isim var ki aslında. Yani onları da eserleri İngilizceye ve batı dillerine çevrilse ve onların anlayacağı dille sunulsa evet. Bu etki çok daha büyük olacaktır yani.
Evet. Hocam şimdi o zaman bugün Maslow'a geri dönersek ne diyor hocam Maslow? İnsanın yani iyi insan yetiştirmek için hocam diyor iyi topluma ihtiyaç vardır. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Gerçi diyor iyi insan mı iyi toplumu üretir, iyi toplum mu iyi insanı üretir? Hani bu tavuk ve yumurta
evet.
Hikayesidir. Ama diyor hocam iyi çevre olmazsa diyor iyi insanın yetişmesi zordur. Hocam ben Pir İbn Acibe'de bunu okumuştum. Genelde insanlar diyor göçü ve hicreti maddi kaygılarla yapar. Nakşilerin hocam bu İbn Acibe Şazeli kendisi Derkavi. Nakşilerin sefer dervatan dediği hocam iyi insan peşinde, iyi toplum peşinde koşmak. Yani kötü yerden iyi yere kaçmak. İyi insanların çok olduğu, şeyhlerin, mürşitlerin, alimlerin olduğu yerlere kaçmak. Hatta Mevlana'nın bir sözü var. Bir insan diyor bir köyde kalsa birkaç gün 40 gün atlı başına gelmez diyor. Şu manada eleştiriyor köyleri. Ya, arif insan, alim insan azdır. Tabii olanlar hocam bizim şeyimizi bozmaz. Eski dönemler için köylerde çok tekke vardı hocam. Arifler çoktu ama yani genel hatlarıyla konuşuyor Mevlana. Bir köyde kalanın, bir gece kalanın diyor 40 gün atlı başına gelmez diyor. İlimden, irfandan uzak düştüğü için. Hocam yani ilginç bir şekilde Maslow da bunu söylüyor. İyi insan olmak için diyor, iyi toplumun olması zorunludur. Yani faziletlerin yaşandığı bir toplum olması gerekir diyor hocam.
Evet, burada şey vurgusu da ilginç hocam. Tasavvufta çile kavramı var. Psikolojinin en uzak olduğu kavramlardan bir tanesi çiledir aslında psikoterapilere. Çileyi bir miktar şey olarak görür.
Mazoşizm falan.
Evet, mazoşizm olarak evet. Görür. Bir zaman benim lise mezuniyette böyle hatıra defteri yapılır da bir üniversiteli bir arkadaş şey yazmıştı. Çile suyuyla büyüyen gül solmaz diye. Hiç unutmam yani. Şimdi mesela Maslow hocam şöyle yazıyor. Gelişim ve kendini gerçekleştirme acı, üzüntü, keder ve kargaşa olmadan olabilir mi? Olamaz diyor.
Evet.
Onun için diyor ki acı ve üzüntü bu gelişim için gereklidir ve bunlardan sürekli kaçmak yanlıştır.
Çok güzel hocam.
Yani insan ne yapacak? Üzüntüyle de acıyı da yaşayacak ve bunlar onun tekamülünde rol olacak yani onu söylüyor. Acı ve üzüntü bazen yapıcı olabilir ve nihai olumlu sonuçları göz önünde alınırsa arzu bile edilebilir.
Acılar arzu edilebilir.
Yani şeyi hani sufilerin acıyı bal bilmek ve çileye talip olmak.
Derdim buna dermanım diyorlar ya hocam. Demek, dert buna derman diyorlar derman. Sufiler.
Ve çilenin erdirici etkisi. Yani Yunus'un diyelim ki odun taşıması örneğinde olduğu gibi bunu vurguluyor. Mesela bu şeyde psikoterapiler ağırlıklı olarak şeydir. Yani
acıdan kaçmaktır değil mi hocam?
Acı ve üzüntüden kaçmak, onu bir şekilde ekarte etmek.
Hiç yaşamamak.
Yaşamamak gibi. Halbuki o bir tramplen etkisi yapıyor. Yani diyelim ki daha yükseğe çıkmak için, tramplen yüzmek için diyelim ki zıplarsınız, hop daha yüksekten suya dalış yaparsınız yani.
Hocam bunu deneyle de kendisi denemiş Maslow. Hı hı. Diyor ki farelerin beyinlerine hocam elektrot yerleştiriyorlar. Mutluluk veren tarafı var, bir de acı veren tarafı var. Bütün fareler hep böyle zevk veren butona basıyorlar hocam. Hiçbir zaman hani beyinleri uyarıldığında acı çekecekleri düğmeye basmıyorlar. Ya diyor bütün fareler böyle, bütün canlılar bu şekilde kodlanmış. Ama insanlar öyle değil diyor. İnsana bakıyorsunuz mazoşist var, intihar eden var, kendine işkence ve musibet üzerine davet edenler var. Tabii şeysi de var. O yüzden tahminim hocam oradan anlıyor. İnsanda bir farklılık var. İnsan diğer varlıklar gibi değil.
Evet.
Çok daha komplike bir fıtratı, doğası var diyor.
Evet, çünkü Batı dünyasında kapitalizmle birlikte böyle tamamen homo economicus, yani sadece ekonomik olarak hareket eden bir insan tanımı geliştirildi. Sadece maddesel bir şey. Bu aynı zamanda evrim teorisiyle ve emperyalizmiyle uluslararası sömürü
uyumlu bir felsefe.
Uyumlu bir felsefeydi yani. Sonra şunu baktılar ki insanlar ekonomik olarak doyuma ulaşması yetmiyor. İnsanlar sadece makine gibi çalışmıyor. Batı felsefesinde bir makine insan tezi de vardı. Sonra bu defa sosyal insan diye tanımlanmaya başlandı. Yani sadece ekonomi değil, bunun bir sosyal boyutu da olmalı. Diyelim ki çalışanlar, işçiler sadece işçi değil, onlar insan. Oradakiler arasında arkadaşlığın, dostluğun, muhabbetin olması, diyelim ki iş dışında bu insanlara gezilerin düzenlenmesi ya da o kişisel gelişim programlarının yapılması gibi sosyal ve kültürel faaliyetler
zaten
de entegre edilmeye başlandı.
Belki haftaya ona gireriz hocam, bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde onlara hep yer veriyor zaten kendisi. Evet. Sadece yani yiyen içen bir insan değil, sevilen, seven, daha yüksek idealler olan insanları tarif ediyor kendisi.
Burada vurgulamak istediğim, Batı'daki ekonomik düzen ile Batı'daki egemen olan felsefe anlayışlarıyla geliştirilen psikolojik tezler arasında çok güçlü bağlar var. Ve gelinen nokta ise artık çok daha yeni bir nokta, şöyle bir paradoks var. Türkiye'de aşağı yukarı psikolojinin takip ettiği 25-50 yıl geriden olduğu için bizde mesela hala psikanalitik, yani klasik psikanalizin çizgisini ısrarla sürdürenler, ısrarla
Freud'u takip
Watson
edenler
ve Pavlov'un davranışı modeli üzerinden yürümeye devam edenler hala var. Bu şey oluyor yani. Absürt bir şey oluyor.
O da maalesef hocam dünyayı biraz geriden takip etmemizin herhalde bir neticesi. Hocam o yüzden hakikaten bu bizim elhamdülillah güzel oldu. Yani biz Abraham Maslow'un Müslüman olduğunu söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Sufi olduğunu da söylemiyoruz.
Evet.
Ama eserlerinde hocam yavaş yavaş şu görülüyor ki madde dediğiniz gibi insanı mutlu etmiyor. Hatta hocam bu iyi toplum dediği şey Maslow'un. Yani insanların her türlü maddi ihtiyaçları karşılanan zengin paralı toplum manasına gelmiyor. Çünkü hocam o dönemde Amerika'da hakikaten müthiş bir gelişim var, zenginlik var. Onun kastı manevi açıdan fedakarlıkların, sevginin olduğu. Daha çok sevgi hocam öyle çıkarıyor. Sevgi kadar diyor, hatta şunu söylüyor hocam kendisi. Modern diyor ilimlerde sevgi önemsizdir. Hatta bir insan bir şeyi sevmeden yapıyorsa daha iyidir. Bir anlayışı varmış. Halbuki diyor bu tam tersine, bir insan bir işi severek yaparsa daha faydalıdır diyor. Yani hocam sevgi orada bir manevi bir hani tarafı olan bir duygu.
Evet.
Bir insan mesela hocam çocuğunu örnek veriyor. Çocuğunu seven bir anne diyor, çocuğunun diyor bütün vücudunu tanır. Ama sevmeden büyüten bir anne tanımaz diyor mesela.
Evet.
Ne bileyim, bazı bilim adamları diyor maymunları sevmiyor. Ama seven, maymunları çok daha seven insan daha faydalı olur diyor.
Evet.
İlme ve bilime diye böylece yavaş yavaş hocam insani değerleri ilme, bilme, sosyolojiye, topluma zerk etmeye çalışıyor.
Evet, çünkü Batı'da hocam mesela ekonomi bilimi ihtiyacı tanımlarken şöyle tanımlıyor bilim olarak ekonomi. Haz veren her şeyi istemek, elem veren her şeyden kaçmak.
Evet.
Haz ve elem denklemi var yani.
İyi ve kötü yok.
iyi ve kötü yok.
Yani bir şey size haz veriyorsa, kötü bile olsa
tabii,
bu istenebilir.
Mesela bizim Ankara Siyasal'da okumuştum. Şey dersimiz var, ekonomi bilimi dersimiz var. Derste ihtiyacı tanımlarken bunu veriyor. Peşinde de diyor ki, mesela diyor, buna göre uyuşturucu haz verdiği için bir ihtiyaç kategorisine girebilir diyor.
Nitekim bazı Avrupa ülkelerinde serbest.
Sınırlı serbestliği söz konusu. Şimdi haz ve elem olunca o zaman sevgiye yer olmuyor hocam. Sevgi dediğin şey sadece şey oluyor, cinsellik oluyor. Evet. Hayvani bir cinsellik. Halbuki yani sonuçta insanlar arasında eğer sevgi cinsellikten ibaretse o zaman bu hayvansal düzeyde kalıyor. Bunun ötesinde bir şey olması lazım yani. Maslow'un aradığı aslında işte şey kısmı, hayvansal düzeyi aşan bir boyuta ulaşmaya çalışıyor. Yoksa tasavvuf da mesela insanın hayvani nefsini kabul ediyor. Sadece orada kalmasını yanlış buluyor.
Yükselmesini pozitif manada teşvik
evet,
ediyor.
Evet, evet.
Şimdi hocam hakikaten tasavvuf bu manada psikoloji çok büyük katkısı olabilecek bir ilim dalı. Çünkü tasavvuf insanın hastalıklı tarafını, Freud'un ortaya koyduğu o nefsi emmara tarafını terapi ediyor.
Evet.
Bununla yetinmiyor. Sıfır düzeyine gelmiş, -5'ten, -10'dan sıfıra gelmiş bir adam. Bu da yetmez diyor. Senin diyor şimdi adım adım nefsi işte levvameye, mülhimeye, mutmainneye, raziyeye, marziyeye çıkarmamız lazım diyor.
Evet.
Böylece bir insanı eksilerden alıp eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru götürüyor.
Aynen öyle. Orada şu kısım hocam ilginç. Mesela klasik psikanaliz ve klasik davranışçı yaklaşım hep problem odaklı. İnsanın sorunları üzerine odaklı gidiyor. Mesela pozitif psikoloji ise hep iyilik, erdem, çalışkanlık, girişkenlik gibi pozitif şeyler üzerine odaklı.
Tasavvuf hocam ikisi
evet,
birden.
İkisi bir de çünkü yani sonuçta insanda iki taraf olduğuna göre ben insanı bütün olarak ele alabilmem, holistik olarak, bütüncül olarak ele alabilmem için insanın bir nefsani tarafını da görmem lazım. Nefs boyutunu. Ama öbür taraftan ilahi nefes olan ruh boyutunu da görmem lazım. Sadece birini oldu. Mesela bazı, nasıl söyleyeyim size, tasavvuftan kopup kopan tarikatlar da var. Ben öyle diyorum.
Tabii.
Tasavvuf kötürünü kaybetmiş. Özünü kaybetmiş. Yani bakıyorsun oradaki uygulamalarda hocam hep insanın şey boyutu vurgulanıyor. Sadece nefs boyutu. Hiç ruh boyutundan bahsedilmiyor.
Hep öyle kötü, ki hep insan kötüdür.
Ve şey öyle bir hale getiriyorlar ki mesela o yola girmiş, o yola girdikten sonra kendi kendinden nefret etmeye başlıyor. Niye? İçindeki sadece kötücül boyutları görüyor. Tamam eyvallah onlar var içinde ama içinde sadece o kötücül boyutlar yok. Orada ilahi nefes olan ruh var, o da seni alıp yüceltecek olan bir şey yani. Ama o tarafı hiç göstermiyor. Salt öbür tarafa, bunu şey için yapıyor. Orada insani bir iktidar kurmak için yapıyor. Yani sen iyi olman için bana bağlı olman, benim egemenliğimde olman lazım ve sadece benim dediğimi yapman lazım.
Hocam biz bunu tasavvuf tarihinde züht dönemi ve tasavvuf dönemi diyoruz. Züht dönemi daha çok böyle hep kaçış var. Dünyadan kaçış, maddeden kaçış, kendinden kaçış. Tasavvuf döneminde hocam bunun yeterli olmadığını, hatta sonra zahit diye dalga geçilmeye başlanıyor bu tür tiplerle. Arifler ortaya çıkıyor. Arif bilen demek. Hem iyi hem kötüyü
tabii bilen. Zühtü orijinal tabii olarak yaşayanlarda bir sorun yok. Herhalde tabii marjinal tarafa tabii, tabii götüren insanlar.
Eyvallah. Hocam sohbetimiz çok güzel gidiyor ama bu haftaki süre doldu. İnşallah haftaya hocam yine devam edelim biraz daha.
İnşallah.
Sizin daha anlatacak güzel şeyleriniz vardır muhakkak Maslow'la alakalı. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık. Rabbimize emanet olun.